bölüm 2, sayfa 15. 1. Milliyet. Hristiyan devletler arası hukuk alimleri, kadim zamanlardan itibaren devletlerin dış ilişkilerini hukuk açısından inceleyerek birkaç devreye ayırmışlardır. Önemli olayları ayrım çizgisi kabul ederek, devletler arası münasebetleri devirlere bölen müelliflerden bazıları, bu ilişkilerin 7, bazıları 5, bazıları 4, bazıları da 3 devreye ayrılmasını uygun bulurlar. Bazı müellifler ise devirlerin ayrılmasında önemli olayları ayrım çizgisi kabul etmeyerek belirli bir zamanda devletler arası münasebetleri düzenleyen, o münasebetlere hakim olan fikirleri esas tutarlar ve o fikirlere göre devreleri ayırırlar. Bu müellifler nazarında her devrin belirgin bir karakteristiği vardır. Rusyalı profesör F. Martens, dipnot 1, bu taksim usulünü tercih etmiş ve devletler arası münasebetlerde hakim fikirleri göz önüne alarak devletlerin hukuki münasebetlerini 3 devreye ayırmıştır. Dipnot 1. Friedrich Martens, 1845-1909, yayıncının notu. Bu taksime nazaran, birinci devre insanlık tarihinin ilk çağı, orta çağ tabir olunan birçok asırlarıyla son çağın ilk yarısını içine alarak Westfalia Kongresi'ne 1648 kadar uzanır. İkinci devre 1648'den Viyana Kongresi'ne 1815 kadar gelir. Üçüncü devre 1815'te başlamıştır. Müellif eserini neşrettiği zaman 1882-1903 henüz üçüncü devrenin devam etmekte olduğuna kaildir. Dipnot 2. Dipnot 2. Daha nihayete ermeyen Cihan Harbi Avrupa'nın hemen her tarafında milliyet fikrini tahakkuk ettirdiği gibi devletler arası bir sahaya çıkan sınıflar çatışmasını da uç bir hale getirmiş olduğundan 3. devrenin bu harp ile Avrupa'da sona ereceğine hükmedileceği sanılır. 4. devrede devletler arası ilişkilerde toplum temeline dayanan bir fikrin düzenleyici ve hakim olması pek muhtemeldir. Martens'e göre 1. devrenin milletler arası ilişkilerinde sırf maddi kuvvet hükümran olmuş, 2. devrede siyasi dengelilik fikri maddi kuvvetin yerine geçmiş, 3. devrede ise milliyet fikri devletler arası münasebetlerin düzenlenmesinde esas ittihaz edilmiştir. Dipnot 3. Dipnot 3. Siyasi dengelilik fikrinin ilişkilerin düzenleyicisi olmasıyla maddi kuvvetin müessirliği zahil olmuş ve milliyet fikrinin tesiri galip gelmekle denge fikrinin ortadan kalkmış olduğu zannedilmemelidir. 3. devrede milliyet fikriyle beraber dengelilik düşüncesi de nazarı dikkatten uzak tutulmamış, hele maddi kuvvet, hüküm ve tesirini asla kaybetmemiştir. Miladi 19. asır boyunca yalnız devletler arası münasebetlerde değil, devletlerin iç dönüşümlerinde dahi pek müessir, belki en müessir bir amil olan milliyet fikri, ide de nationalité, başka deyişle milliyet ilkesi, principe de nationalité nedir? Bu suale sarih bir cevap verilebilmek için evvela millet tabiriyle ne murat olunduğu anlaşılmış olmalıdır. Millet nedir? İtalyan hukukçuları millet ve milliyet meseleleriyle en çok meşgul oldukları için onlardan birinin, Mancini'nin tarifini zikredelim. Millet, arazinin, menşein, ahlak ve adetlerin ve lisanın birliğinden dolayı hayatında ve içtimai vicdanında uyum ve ortaklık oluşmuş tabii bir insan cemiyetidir. Dipnot 4. Dipnot 4. Una societa naturale di nomini da unita di territorio di origine di costumi e di lingua conformati a comunanzo di vita e di conscienza sociale. Diritto internazionale. Napoli 1873. Devletler arası hukukla uğraşan Osmanlı muharrir ve muallimlerinin birkaçı tarafından tercüme ve iktibas olunmak cihetiyle eseri bizce önem taşıyan Bonfils'in tarifini de buna ilave edelim. Menşein, lisanın ve beden yapısının birliğiyle, menfaat ve duyguların uzun müddet ortak oluşuyla ve asırlarca bir arada yaşanarak yaşayış ve geçim tarzının içe kaynaşması ile birleşmiş şahısların toplamı bir millettir. Dipnot 5. Dipnot 5. Une nation est la réunion de personnes unies par l'identité de l'origine, du langage et la conformation physique par une communauté d'intérêts et de sentiments, par une fusion d'existence amenée par les suies des siècles. Manuel de droit international public, Paris 1908. Ali Şahbaz Efendi, milleti şöyle tarif eder. Millet, bir memleketin sekenesinden olup bir cemiyet teşkil eden kişilerdir ki, kökenleri, lisanları, beden yapıları, duyguları ve menfaatleri ve tabi oldukları kanun, bir veya müşterek olmak hasebiyle birlik halindedirler. Mufassal Hukuk-u Düvel, İstanbul 1324. Demek oluyor ki aynı menşeden, yani aynı ırktan gelmek cihetiyle bedeni yapıları ve lisanı aynı olan, aynı adetler ve ahlak ile donanmış ve bunlara alışmış bulunan, tarihi geçmişlerindeki birlik ve ortaklık hasebiyle menfaat ve duygularında ve bundan dolayı itikat ettikleri temel konularda uyum ve imtizaç sağlanmış olan insan bireylerinin teşkil ettikleri bir cemiyete millet namı verilir. Bir millet teşkil etmiş olan insan bireyleri müstakil bir devlet halinde teşkilatlanarak yaşamaya haklıdır. İşte bu davaya milliyet ilkesi denilir. Milliyet ilkesinin 19. asır devletler arası münasebetlerinde yapmış olduğu tesirleri tarihçi Sorel, dipnot 6, kimyasal bir etkene benzetir. Dipnot 6, Albert Sorel, 1842-1906, yayıncının notu. Milliyet fikri, Avrupa kavimleri arasında yayılmak suretiyle Avrupa devletlerinin dahili teşkilatlarını ve harici münasebetlerini karıştırmış, kaynaştırmış, bu amilin 100 sene kadar süren tesiriyle bir takım ayrışmalar, birleşmeler husule gelerek nihayet devletlerin hudut ve sekenesi itibariyle 18. asır Avrupa'sına hiç benzemeyen 20. asır Avrupa'sı ortaya çıkmıştır. Dipnot 7. Dipnot 7. Schrader'in Atlas de Géographie Historique'in 53. sayfası milliyet ilkesinin devler arası münasebetlere tesirini göstermek için çizilmiş ve bu sayfada çizili haritaları izah eden metin Sorel tarafından kaleme alınmıştır. Bu metinde deniliyor ki, iki asırdan beri Avrupa tarihinin cereyanında görünüşte yek diğerine muhalif gibi görünen fakat hakikatte birbirine bağlı ve ard arda gelen olaylara şahit olunuyor. Bu kadar devamlı olaylar arizi sebeplere dayandırılamaz. Arizi şeyler bu derecede intizam ile tekerrür etmez. Bu mertebe mantıki peş peşe gelmez. Teslim ve tasdik olunmalıdır ki derin, gizli ve daimi bir kuvvet olayların deruni müsebbibi olmuş, insanları sevk ve idare etmiştir. Bu arada orta halliler itilmiş, zayıflar devrilmiş, kuvvetli ve mahirler istifadeli olmuştur. Fakat hepsi tarihin aldığı belirli istikamette yürümüşler ve Avrupa'nın gelişmesi için çizilmiş yoldan harice çıkamamışlardır. Her şeyi harekete getiren, her şeyi alıp götüren hakim kuvvet potansiyel olarak milletlerde vardır. Milletler tarihin konusu ve canlı etkenidir. Bütün hadiseler, hatta milletlerin tabi oldukları ve itaat etmiş göründükleri hadiseler bile ancak milletler vasıtasıyla ve milliyetlerin faydasına gerçekleşmektedir. Milletlerin ahlak ve seciyeleri, milletlerin temayül ve muhabbetleri, milletlerin iddia ve ihtirasları vardır. Milletlerin ananesi, ahlaklarının, temayüllerinin, menfaatlerinin ifadesi demektir. Milletler doğarlar, büyürler, mesut olurlar, inhitata uğrarlar, tehlikeye düçar olurlar, ızdırap çekerler ve hatta ölürler. Avrupa, yeni tarihinin karışık hadiselerini izah eden milletlerin ilerlemiş ve geri kalmış oluşlarıdır. Türkiye'nin çözülüşü, Almanya'nın ve İtalya'nın birleşmesi, İngiltere'nin, İspanya'nın, Portekiz'in, Fransa'nın, Hollanda'nın haliyle kalması, İsveç ve Danimarka'nın geri çekilişi, Yunan'ın, Romanya'nın, Sırbiye'nin, Bulgarya'nın kurulmuş olmaları ve genişlemeleri, İtalya küçük devletlerinin yok olması, Papa hükümetinin dönüşümü, hatta Reistan'ın taksim olunuşu bile bu derinlikli hareketin dışa vuran görüntüleridir. Milletler tarafından kurulmuş olan devletler beka buluyorlar. Birçok devletlere taksim edilmiş milletler birleşiyorlar. Bir araya toplanmış çeşitli milletler kurtuluyorlar. Ve bir defa kendini kurtaran milletler komşuların zararına büyümeye, genişlemeye uğraşıyorlar. Milliyet fikrinin kuvveden fiile çıkması, mensup bulunduğu devletin iç siyaset bakımından menfaatlerine uygun düşmediği için bu fikre taraftar olmayan Profesör F. Martens bile 19. asır devletler arası münasebetlerinde milliyet fikrinin olayların düzenleyicisi olduğunu itiraf etmektedir. Bir müverri gerçek olayları müşahede ve tespit ile iktifa eder. Olayların haklı veya haksız, hayır veya şer, zararlı veya faydalı olduğunu tayin, yani olayların hukuk, ahlak ve siyaset noktayı nazarından kıymetini takdir, sırf tarihçilik görevinin dışındadır. Lakin hukukşünaslar, feylesoflar, siyasiler bu gibi fikir ve prensiplerin kıymetini takdir ile de meşgul olmuşlardır. Milliyet prensibinin taraftar ve aleyhtarları vardır. Milliyet prensibinin taraftarları, hukuki, ahlaki ve siyasi bir gaye olmak üzere mezkûr fikrin hayata geçmesini arzu ederler. Bu fikrin tahakkukunu bir terakki sayarlar. Faraza, milliyet ilkesinin kuvveden fiile çıkmasıyla devletler arası münasebetlerde çekişme ve savaş sebeplerinin eksileceğini ümit ederler. Her millet bir devlet halinde kendini organize ederse, devletler arası devamlı bir ahenk usulüne gelerek artık her millet devletin barışçılıkla gelişmesine ciddi bir mani kalmaz zannında bulunurlar. Siyasi ricalden bazıları bu cümleden 3. Napolyon, milliyet ilkesini devletler arası siyasetin bir esası olmak üzere ilan etmiş ve samimiyetle, hatta bazı bakımlardan Fransa'nın zararına olarak tatbike çalışmıştır. Lakin siyasi ricalin ekserisi, hukukçuların ve siyaset üzerine yazıp çizenlerin, publisist, hatta felsefecilerin bile bazıları milliyet fikrini insani bir gaye olmaktan ziyade siyasi bir vasıta telakki etmek istemişlerdir. Yani muayyen bir toplum kadrosunun, mesela kurulmuş olan bir devletin muayyen bir zamanda tasarlanmış olan menfaatlerini sağlamaya hizmet ettirmeye çalışmışlardır. Bunun içindir ki bu meseleye dair düşüncelerde ve bilhassa fiillerde tenakuzlar gözlemlenir. Dipnot 8. Mesela İmparator 3. Napolyon'un siyasi hasmı olup bilhare Fransa Cumhuriyet Reisi olan Monsieur Thiers evvelce bir siyaset yazan biri sıfatıyla milliyet fikrini tasvip edip ve destekleyip dururken bilhare 1886 senesi Fransa menfaatlerini gözeten bir siyasi rical sıfatıyla milliyet fikrinin temeli olmayan bir hayalden ibaret olduğunu iddiaya kalkışmıştır. Türkiye, Avusturya, Rusya devletleri gibi muhtelif milletlere hakim imparatorlukların resmi hukukçuları, siyaset yazarları ve siyasileri, devletler arası hukuka esas olması istenilen milliyet fikri aleyhinde bulunmuşlardır. Bu devletlerin siyasi kadroları, milletlerin inkişafına fiilen engellemelerde bulunurken, yazarları da fikren bu ilkenin haklı olmayan ve muzır bir ilke olduğunu ispata uğraşmışlardır. Çünkü yalnız tarihi olayların bir sonucu olan bu karışık bünyeli devletler, milliyet fikrini bir hukuki esas olarak tanıdıkları takdirde kendi çözülmelerine kendileri hak vermiş olacaklardı. Bundan dolayıdır ki Rusya Hariciye Nezareti, hukuk müşavirlerinden yani Rusya hükümetinin resmi hukukçularından olan F. Martens, milliyet meselesinden bahsederken şöyle diyor: "Beynelmiller münasebetlere milli bağlılıkların tesirlerini asla inkar edemediğimiz ve her hükümetin kendi tebaasının hukuk ve menfaatlerine hangi kavmi kökenden gelmiş olursa olsun ve hangi lisanla konuşursa konuşsun hürmet etmekle mükellef olduğunu teslim eylediğimiz halde devletin bir milletten ibaret olması, milletler arası ilişkiler alanında intizam ve hukuku temine hizmet edeceği davasına iştirak edemeyiz. Bu esasın kabulü Avrupa haritasında büyük çapta değişiklikleri gerektirir. Bu ise büyük muharebeleri doğurur. Milliyet fikri metin ve kalıcı hiçbir şeyi ortaya koyamazsa da birçok mevcutları yıkar. Bu fikrin İtalya'ya uygun gelmesiyle her yerin durumlarına uygun olacağı zannedilmemelidir. Eski sadrazamlarımızdan İbrahim Hakkı Paşa merhum henüz genç iken telif ettiği Tarihi Hukuku Beyne Düvel ünvanlı eserinde bu meseleye dair diyor ki, milli birlik hiçbir zaman devletler arası hukuka tek başına esas kabul edilemeyeceğinden, Mancini'nin fikrinde İtalya'nın son zamanlarda içinde bulunduğu özel durumlardan kaynaklanan bir takım vatanperverane duyguların genel olarak dahil bulunduğunu zannederiz. Sayfa 207. Mütevaffa Martens'in koktuğu olaylardan bazıları, o öldükten sonra 20. asır ilk yarısında meydana geldi. Avrupa haritasında milliyet esasına göre büyük değişiklikler gerçekleşti. Bu değişikliklere Cihan Harbi gibi insanlığın evvelce bir mislini dahi görmemiş olduğu büyük bir harp öncelik etti. Cihan Harbi'nin neticeleri metin midir? Payidar kalacak mıdır? Bunu istikbal gösterecektir. Lakin F. Martens'in çağdaşlarından diğer birçok devletler hukuku alemi, Belçikalı F. Loran eşittir F. Loran, Devletler Hukuku ve Beynelmiler Münasebetler Tarihi, Histoire du droit des gens et la relation internationale ünvanlı büyük eserinde diyor ki, devlet alelade bireylerin tesadüfi bir birliği değildir. Bireylerin üstlerinde hüküm icra eden ve saltanatını sürdüren hakim kuvvetin altında kişisel istekleriyle birleşmekten ziyade o kuvvet tarafından toplanılmıştır. İnsanlık maddi kuvvet mahsulü yahut tesadüfi olaylar neticesi olan devlet yerine tabii bir unsur olan milliyete dayanan bir devlet kurmaya çalışır. T. 18 P. 523 E. Suif. İtalyan hukuk bilginlerinin de büyük ekseriyeti bu fikirdedir. Olaylar ise şimdiye kadar Martens hem fikirlerinden ziyade Loran ve fikirdaşlarına hak vermiştir. Yine bunun içindir ki milliyet ilkesi her tarafta aynı surette telakki edilmemiş, millet tabirinden muhtelif mefhumlar anlanmak istenmiştir. Dipnot 9. Dipnot 9. Milliyet fikrinin intişarından ve bu fikrin kuvveden fiile geçmesinden en çok mutazarrır olan devletlerden birisi de Osmanlı Saltanatı'dır. Bu fikrin hayatta gerçekleşmesiyledir ki Osmanlı Avrupası hemen kamilen ve Osmanlı Asya'sının da büyük kısmı Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmıştır. Milliyet fikrinin Osmanlı ülkelerinde yayılışını gören ve bundan çıkabilecek sonuçları tahmin eden Osmanlı siyasi kadrosundan bazıları, bu fikrin olduğu gibi yayılmasına karşı bazı fiili tedbirler almışlardır. Osmanlı hukukşinas ve siyaset yazarları ise milliyet fikrinin Osmanlı Birliği'ne zararlı olmayacak bir tarzda yorumlanması çaresini aramışlardır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı F. Martens, F. M. A. R. T. E. N. S. Westfalia, V. E. S. T. F. A. L. Y. A. Idée de nationalité. I. D. E. E. D. E. N. A. T. I. O. N. A. L. I. T. E. Principe de nationalité. P. R. I. N. C. I. P. E. Una società naturale di nomini da unità di territorio. Une a c o g i e t a ne a t u r a l e d i ne o m i n i d a une i t a d i t e r r i t o r o r i o. Di origine, di costumi e di lingua conformati. D i o r i g i n e d i C O S T U M I E T D I L I N G U A C O N F O R M A T I A comunanze di vita e di coscienza sociale diritto internazionale A C O M M U N A N Z A D I V I T A E T D I C O N S J I N Z A C O C I A L E D R I T T O I N T E R N A T I O N A L E Bonfils B O N F I L S Sorel S O R L Albert Sorel A L B E R T S O R E L Une nation et la réunion de personnes. Une e n a t i o n EST, LA, RE, UN, ION, DE, PR, SO, NN, ES. Uni par identité de l'origine. UN, IS, PAR, LE, APOSTROF, ID, N, T, IT, E, DE, LE, APOSTROF, ORI, GIN. Du langage et les conformations physiques. DU, LAN, GA, GE, ET, LA, GOM, FOR, MATON, PHYSIQUE. Par une communauté d'intérêt et de sentiment. PAR, UN, GOMMUN, AUTE, D, apostrophe, INTERETS, ET, DE, CN, TIM, NTS. Par union, fusion d'existence amenée par la suite des siècles. PAR, UNE, FUC, IONE, D, apostrophe, EX, ICTN, CE, AME, ENEE, PAR, LA, CUITS, DS, CIEG, LES. Manuel de droit international public. MANUEL, DE, DROIT, INTR, NATIO, NAL, PUBLIJ. Schrader. SC, HRA, DER, Atlas de géographique historique. ATL, AS, DE, GEO, GRA, P, HIE, HIC, TOR, IQUE, TIER, TIER. Suivre. CUI,